Podcast dinle.
Akademik Bakış programındasınız. Michael Kuyucu'da birliktesiniz ve Akademik Bakış programında bugün YKS sınavını konuşacağız. YKS 2021 çok enteresan bir sınav oldu ve bu konuda çok özel bilgiler ve fikirler olan bir hocamız, çok değerli bir hocamızla birlikte fikir alışverişinde bulunacağız. Profesör Doktor İbrahim Ortaş, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi ve İbrahim hocamız çok güzel tespitlerde bulundu. Onları bizimle paylaşmasını rica edeceğiz. İbrahim hocam merhabalar.
Merhabalar.
Nasılsınız
hocam? İyi günler diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Ben de iyi günler diliyorum. İbrahim hocamız görüşlerini özellikle sosyal medyayı ve dijital medyayı çok güzel kullanarak paylaşıyor bizimle. Hocam bu YKS 2021 ile ilgili görüşleriniz çok ilgimi çekti ve bunları dinleyicilerimizle, takipçilerimizle paylaşmak istedim. Hocam ilk önce şeyi sormak istiyorum. YKS 2021 genel olarak bu sene sizce nasıl geçti? Puanların düşmesi ve bunun nedenini birkaç cümleyle nasıl özetleyebiliriz? Böyle bir başlangıç yapmak adına.
Teşekkür ederim. Şimdi ülkemiz her şeyden önce hızlı nüfus artışına sahip ülkelerden birisidir. Yıllık olarak 1 milyon 200 bin arasında çocuğumuz dünyaya geliyor.
Her yıl mı hocam ortalama?
Evet.
Bayağı yüksek.
Artarak da devam ediyor. Çünkü bizim şu anda nüfusumuz 83-84 milyon. Ve artışla birlikte buna paralel olarak da nüfusumuzda bir yıllık olarak dediğim gibi bir artış oluyor. 1 milyonun üzerinde çocuğumuz dünyaya geliyor. Geçmişe göre belki nüfus artışımız yok. Fakat bizim bir sorunumuz var. Şimdi bizim ülkemiz açıkçası bu tabii tarihsel bir süreci de ilgilendiriyor. Bizim ülkemiz çok iyi bir şans yakalamıştı belki. Eğitime dayalı bir kalkınma modeli geliştirmek istiyordu. Ve halen de bu anlayışa sahip ancak sanırım yolda birkaç kez makas değiştirdi. Yani Atatürk ve arkadaşların kurmuş olduğu modelde daha nitelikli, çağdaş bir fen eğitimli bir yapı üzerinde ve bunun bir meyvelerini de 1950'li yıllara kadar aldığını düşünüyorum. Hatta 70'lere kadar taşıdı. Fakat maalesef bizim ülkemizdeki süreçler 1950 yıllardan sonra Türkiye sanayileşmesini başaramadı. İş imkanlarını arttıramadı. Nüfus artışı yükseldi ancak buna paralel olarak gerekli iş ortamını yaratamadı. Ve dünyadaki değişimlere, teknolojideki değişimlere ayak uyduramadı. Ama eğitimden kopmadı. Şimdi maalesef biz bundan bir 10 küsur yıl kadar önce veyahut da bundan işte 20 yıl kadar önce biz 11 yıllık bir eğitime geçtik. Daha önce bizim ülkemiz 3 yıl, 5 yıl işte vesaire falan ama şimdi biz dünya standartlarının düzeyinde bir yıl itibariyle eğitim şeyine kavuştuk. Güzel. Fakat şu anda 25 milyona yakın bizim öğrencimiz. Bu 25 milyon öğrenci neredeyse nüfusun 1/3'ünü oluşturuyor. Şimdi her yıl 1 milyon üzerindeki çocuk liseyi bitirdiği zaman sınava girmek istiyor. Şimdi bunların içerisinde 600 ve 800 bin kişi bir kontenjanlarımız var. 207 tane üniversitemiz var. Fakat bu çocukların sınavlardaki performansları gerek PISA'daki, gerek orta öğretimdeki, gerek üniversitelerdeki sınavların sonuçlarına baktığımız zaman bir çıplak bir şey var. Bu 40 yıldır ben bunu izliyorum. Bu 40 yıldır kendim de öğrencimden ben de izliyorum. Şudur, bizim çocuklarımız iyi bir eğitim almıyorlar, kaliteli bir eğitim alamıyorlar. Bizim üniversitelerimiz kaliteli öğrenci olmadığı için bu küçük grup, işte dil bilen, biraz daha varlıklı ailelerin çocukları, biraz doğal zeki çocuklar. Bunların da önemli bir kısmı hep drene oluyor. Yani beyin götüne uğradılar. Şimdi bizim ülkemiz kurudu açıkçası. Bizim ülkemiz şu anda iş üreten, teknoloji üreten, yeni bir şey yaratan bir ülke değil. Nedeni de şudur. Bizim ülkemizin eğitim sistemi soyut düşünmeye dayanmıyor, analitik düşünceye dayanmıyor, ben okur yazarlığına ağırlıklı dayanmıyor. Ve bizim ülkemizin insanları yaratıcı, kreatif değil, tamam mı? İnovatif değil. Bizim ülkemizin insanları yöneticilerimizin kabul ettiği gibi daha çok ezbere dayalı, teknik düzeyde kalmaktadır. Zaten bizim ülkemizin teknolojisi de şu anda orta düzeyde bir teknolojiyle gidiyor. Yani hiçbirinden ayrı bir konu yok. Şimdi gelelim bizim sınavımıza. Şimdi bizim sınavımız bu seneki YKS sınavının sonuçları bizi çok beni şaşırtmadı ama bazıları bunu şaşırtıcı buldu. Biraz puanlar düşük geldi. Pandemiden dolayı çocukların eğitim almadığı söylendi. Bu doğru. Doğru ama yalnız kabahat burada değil. Çünkü bu sınavda 1 milyon 200 bin tane yeni sınava giren çocuk vardı. Ancak sınava 2 milyon 600 bin kişi. Demek ki 1,5 milyon öğrenci geçmiş yılların öğrencisi. Ki bu bana şunu gösteriyor, yani bu yalnızca olay pandemi değil, bu geçmişten gelen bir sorun var. Bu sorun ne? Şimdi bizim ülkemizde iş kapısı olmadığı için ülkemiz üretemiyor. Biz tarımımızı, elimizde olan imkanlarımızı, tarımımızı da çok iyi yönetemediğimiz için bütün insanlarımızı, toplumumuzu biz kentlere yönlendirdik. Sosyolojimiz bozuk. Bu bozuk sosyolojide herkes okullara gidiyor ve herkes kendi kaderini üniversite arası seçme sınavında aramaya çalışıyor. Ve bu çocuklar da birbirlerini bu sınavda bir tek sınav oluyor. O sınav günü işte herkes nereden kopanabilirse birazcık iyi eğitimli aileler, durumu iyi olanlar çocuklarını işte kurslara göndermiş, özel ders aldırmış, özel okullara göndermişler. İşte bunlar da bir şekilde üniversitelerde girebilecek kadar puan alıyor. Ama bir hesaba baktığım zaman ÖSYM'nin verdiği sonuçlara baktığınız zaman yani 2 milyon 700 bin kişiden 12 bin kişi 400 ile 500 puan arasında en yüksek 500 olduğuna göre. Yani normalde bir öğrencinin de okuyabilmesi için 400'ün üzerine bir puana sahip olması gerekiyor. Ancak bu ve bütün diğer şeylerde topladığında %1. Bir toplumu siz %1'lik üniversite düzeyinde eğitim alacak insanlarla götüremezsiniz. Bir ülkenin gelişmesi, sanayileşmesi bu %5'ten aşağı olmaz. Yani şimdi herkes diyor işte %5 büyüyeceğiz, %10 büyüyoruz, %20, %40, %50 Çinler vesaire falan şu bu. Ancak %1 nitelikli insanla siz bunu götüremezsiniz. Yani bu %1'lik nitelikteki insanların da bir kısmı zaten yine beyin göçüne gidiyor. Gençler buralarda birbirlerini yarışıyorlar. Çok sert bir yarış. Bir de ülkede çok ciddi bir kaygı var eskiden beri ki bunu daha önce de gördüm. Hı hı. İşte bu birkaç yıl öncesinde bir sürü kurumlarda sınav soruları çalınmış, bir sürü kaygılar var, bir sürü güvensizlik var. Bir de bunlar var işin içerisinde. Bilmiyorum tabii burada ne olup ne bittiğini ben bilmiyorum. Herhangi bir
önümde
bir
duyum hepsi yok. Evet, aynı şekilde evet.
Hı. Kimseyi suçlayacak bir şey yok. Ama geçmişte bir takım bir sürü şaibeler şunlar bunlar dolaştı. Neyse. Şimdi bu çocuklar ve hepsi bizim çocuklarımız. Zeka konusunda herhangi bir sorun yok. Ancak eğitimin yönetilmesi konusunda ciddi bir sorun var. Bu çocuklar nihayetinde orta öğrenim sınavında aldıkları puanlarla lisedeki bitirme sınavları, üniversite sınavları arasında çok büyük bir benzerlik gözüküyor. En azından bunu ben kendi çocuğumdan biliyorum. Şimdi bizim durumumuz şu. YKS sınav sonuçları bize şunu söylüyor. Diyor ki bu YKS sınav sonuçlarına göre lise son sınıftaki adayların ki bunlar 950 bin civarında evet. Bunların %36'sı oluşturuyor ve buradaki öğrencilerin çok küçük bir kısmı evet sınavları kazandılar. Fakat şunu biliyoruz ki Türkiye'de bu sınava giren öğrencilerin büyük çoğunluğu geçen yıla kıyasladığınız zaman çok ciddi şekilde bir puan düşüşü.
Evet.
Kalite düşüşünün yaşandığı gözüküyor. Yani bu yılki YKS sınav sonuçlarına baktığınız zaman geçen senekiyle karşılaştırdığınız zaman benim elimdeki tabloları söyleyeyim en azından yani size söyleyeyim 400 puanı ve üzerinde alanlar diyelim ki 2020 yılında bunlar diyelim ki işte nasıl söyleyelim
42 bin yani, civarıyken
evet tabii 42 bin üzerindeyken 2021
yılında
%12 düzeyinde. Çünkü evet. Oyuncak gibi bir şey değil biliyor musun?
Çok yani bayağı bir düşüş. Evet.
Tabii ciddi bir sıkıntı. Yani neredeyse 3 katından daha aşağıda bir öğrenci şeyi var. Yani üretkenlik potansiyeline sahip, daha doğrusu akademik bilgi düzeyine sahip olan insanla biz yola çıkmış bunlar. Çünkü bir de düşünürüz ki burada 27 tane üniversiteniz var. Bu evet. Üniversite. Burada da siz 800 bin yakın öğrenci alıyorsunuz.
Evet.
Peki, bu öğrenciler bu eğitimi nasıl alacak? Bir de hocalara sormak lazım. Yani hocalar siz bu matematik, fizik, kimya, biyoloji tabii. Bilmeyen öğrenciye nasıl ders anlatacaksınız?
Nasıl?
Hele üniversite gibi teorinin konuşulduğu, efendim çelişkilerin konuşulduğu, değil mi? Neden, niçin evet. Olduğu, nasıl olduğu, hangi faktör bunun altına yatıyor, bunun altındaki matematik neyi, bunun altındaki fizik neyi, bunun altındaki kimyasal nedir diye kaşımaya başladığınız anda sizin burada bilgi sahibi olmanız lazım. Tartışma kültürünü bilmeniz lazım, felsefeyi bilmeniz lazım, tarihi bilmeniz lazım. Ama biz biliyoruz ki bu çocuklarımız büyük çoğunluğu ezbere, sınava dayalı ve yalnızca test çözmeyi öğrenen ve bununla sınavlara girdiler. Ve bu sınavda da gördük ki çok büyük bir kısmı 2 milyon 600 bin öğrenciden ancak bir 20-25 bini, ne bileyim 30 bini en fazla üniversite okuyacak kadar. Bu %1'inde altına düşüyor. %1'in altıyla olmaz.
Peki hocam, şimdi burada bahaneler şöyle, pandemi diyorlar. Bir diğer bahane, sorular zordu. Bu bahanelerin gerçeklik payı yüzde kaç peki? Yani bunlara sığınabilir miyiz? Yani işte pandemi vardı, çocuklar yani hazırlamadı.
Mutlaka.
Sorular pandemi kazıktı filan gibi şeyler de konuşuluyor.
Tabii mutlaka. Yani sınavların zorluk derecesi değişebilir ama ben bunu çocuklarım yapan yapıyor.
Yapan yapıyor.
%100'ünü yapan nasıl yaptı? Evet. O da bir insan. Yapan yapıyor.
Evet.
Pandeminin şöyle bir etkisi oldu. Evet, pandemi insanların belki biraz canını sıktı, biraz kaygılandırdı. Zaten bizim toplumumuz soyut düşünmeden yoksun. Bak, burasını özellikle işlemeni çok isterim. Bizi dinleyen izleyicilerimiz de bunu mutlaka defalarca dinlemelerini ve defalarca düşünmelerini isterim. Şimdi bizim toplumumuz kreatif bir toplum değil. Soyut düşünmeyi çok bilmiyoruz. Bizim çocuklarımız bir örnek görmezse bir şey yapamaz. Örneğin siz derste bir şey anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şöyle şöyle bir olay oldu. Diyor ki hocam bir örnek gösterir misin diyor. Ha, demek ki bu bilmiyor bunu. Şimdi siz bunu sınıfta şey yapıyorsunuz, slaytlarla gösteriyorsunuz, asetatlarla gösteriyorsunuz, laboratuvarla. Ama bir de uzaktan, zaten çocuklar dersi dinlemediler çoğunlukla.
Tabii.
Dersi uzaktan da dinlese, uzaktan bir sesi duydu, o kadar geçti gitti. Geçti. Soruyu da tutamadı. Bu iş için tartışmaya da girmedi.
Evet.
Böyle olunca çocuklar bazı şeyleri öğrenemediler. Bu doğru.
Evet, ama bunun sınava yansıması düşüktür hocam. Yani sonuçta o yüzde kaç, soruların yüzde kaçı o online eğitimin konularından, müfredatından gelmiştir. Hadi %10 olsun en fazla diyelim.
Diyelim yani, ki.
Evet, ya da dolayısıyla.
Şimdi
evet,
bizim ciddi bir sorunumuz var, o da şu. Yani bizim toplum olarak bence Türkiye'nin en ciddi sorunu odur yani. Bana eğitim içerisindeki en ciddi sorun bence soyut düşünmeyi bilmiyorum. Hı-hı. Yani biz onun için dedim kreatif bir toplum değiliz. Yani Türkler mesela diyelim ki yeni bir şey yaratamıyorlar.
Maalesef,
ama bir şeyi bir şeyi gördüğü zaman hemen onu görüyorsa yapıyor. Mesela çocukların bize sorduğu soru da o. Şimdi çocuk çok haklı olarak anlamıyor ama kendi kafasına onu yani şey yapamıyor, düşünemiyor, dönüştüremiyor. Yani bu ne olabilir diye. Şimdi bence bu Türkiye'nin en ciddi sorunu bu. Bunu çözemediği için de dönüp dolaşıp elindeki çok güçlü bir enerji var. Şu anda hiç nükleer enerji yaşına buna gerek yok. Ya elinizde 25 milyon gen çocuk var. Bunların enerjisi var ya. İnanılmaz bir enerji. Bu enerji ne yapıyorsunuz şimdi? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Koskoca bir sıfır. Biliyor musun? Hiçbir öğrenciden yararlanamıyoruz. Hiçbir gençten yararlanamıyoruz. Her yıl birkaç yüz bin insanın mezun ediyorsunuz. Hiçbir denesi işte doğru düz giremiyor. Birkaç alan hariç. Şu anda 70.000, 80.000, 100.000 sırada çok sayıda öğrenci var. 40.000 sırada öğrenci var. Sınava bir daha girecek. Niye giriyorsun? Ben 40.000'ciyim, tıp fakültesine gireceğim. Onun için bir yıl daha çalışacağım diyor. 60.000 sırada ben şuraya gireceğim, bir yıl daha çalışacağım. Çok sayıda insan artık şey de yapmıyor. Yani belli fakültelere, belli üniversitelere, belli bölümlere öğrenciler gönderiyor. Çünkü
evet,
oranın ötesinde başka bir iş yok.
Evet, iş alanları da daraldı. İşte bunlar tıp şu anda popüler, hukuk gibi yani çok az sayıda alana, iş alanında.
Yani bunların içinde hepsini topladığınız zaman 20-25 bin ediyor.
Tabii, çok düşük.
30 bin kişi ediyor, 40 evet, bin kişi ediyor.
Evet.
Zaten 40 bin kişi okuyacak kapasitede öğrenci de yok. Şu anda mühendisliklerin büyük çoğunluğu 250 bin ve 6, hukuklar 150 bin ve 6, tıplar kaçtı, 100 küsur bin midir nedir bilmiyorum. Onun için yani öyle bir tedbir aldılar. İyi ki aldılar yani.
Yoksa herkes ama girerdi değil mi? Düşük puanlar da gider, daha da fiyasko olurdu. O baraj
tabii
iyi oldu bir yandan da. Tıp barajı,
tabii,
puan yani barajı gibi olması.
Aslında bana kalsa benim başka bir önerim var da bana kızarlar şimdi.
Ona en son soracağım hocam önerilerinizi. Çünkü çok orijinal önerileriniz var. Bunları biliyorum. Şimdi burada tespit aşamasında dediğiniz gibi evet bu iyi. Yani gerçekten de bu bir yandan da iyi. Bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi sizin bir güzel, hoşuma gittiğim bir sözünüz var. Zorla kontenjan doldurma demişsiniz.
Evet.
Üniversiteye eleştirilen 815 bin öğrencinin yaklaşık 12 bini okuyacak kadar, az önce dediğiniz gibi tam kapasiteli bir üniversite öğrenci olmayı hak ediyor diyelim ki.
Evet.
Yani istatistik olarak, bilgi olarak. Gerisi de biraz da zorla kontenjan doldurma oluyor diyor. Peki hocam bunun bir hayrı olur mu? Bu ne olur? Bu zor değil mi? Yani bunun sonuçları böyle devam ederse nereye varır bu iş sizce?
Yani bir çevremize baktığımız zaman ne oluyor? Çocuklar zoraki bir üniversiteye gidiyor. 4 gün gidiyorlar. Bazı yani çoğu da böyle bunu kendine zuk kabul ediyor. Yani zoraki gidiyor. Ondan sonra bitiriyor. Bitirdikten sonra ne yapıyor? Tabii doğal olarak her canlı varlığını devam ettirmek ister. Her canlı bir yaşamak için. İşte çoğu insan mutsuz. Bakın Türk toplumu çok mutlu bir toplum değil.
Evet, buna ben de katılıyorum. Evet. Yani özellikle gençler hocam. Yani
tabii mutlu değil. Evet. Yani mutlu değil çünkü istediği okula gidemiyor, istediği mesleği seçemiyor. Evet. Eskiden herkes şu veya bu şekilde doğada bir tarafta işte tarlasının bir kenarında hayvancılık yapıyordu, onu yapıyordu, bunu yapıyordu. İnsanlar geçiniyordu. Yani bir sorgulaması da yoktu.
Evet.
Ama şimdi siz onu bırakmışsınız. Toplumu getirmişsiniz şehir merkezlerine. Sizin elinizde bir kualifikasyonunuz yoksa, herhangi bir yeteneğiniz yoksa işe de giremiyorsunuz. Sıradan iş dediğin zaman nedir? Eskiden inşaat işçiliğiydi. Şimdi ona da bile şey yapmıyor çünkü birçoğunu makineler yapıyor.
Evet.
Şimdi bir şekilde bir tarafta teknoloji ilerledi, otomasyon başladı. Hı-hı. Bir tarafta nüfus artışı devam ediyor ama bir tarafta da iş alanları daraldı.
Evet, istihdam da azalıyor bir yandan da.
İstihdam azaldı yani şimdi iktidardaki hükümet şu anda bu bazen şey yapmaya çalışıyor ama o da biliyor ki yani şu anda istese de bu kadar insan iş bulunması mümkün değil. Gerçi dünyada da böyle bir sorun var ama.
Teknik olarak imkansız, matematiksel olarak imkansız. Zor yani.
Böyle bir şey yok yani.
Evet.
Böyle bir şey yok ama bir şekilde o zaman ne yapacaksınız? Planlamanızı ona göre yapacaksınız. Yani okullarınızı ona göre şekillendireceksiniz. Nüfus artışınızı ona göre planlayacaksınız. Ülkenizin ne bileyim sosyolojisini ona göre düzenleyeceksiniz. Yani herkesi İstanbul'a, İzmir'e yığmakla bu sorun çözülmüyor.
Kesinlikle.
Şu anda.
İşte, evet.
Yani bu sefer başka komplikasyonlar oluşuyor. Ben bu müsilajı yazdım işte o zaman söyledim. 25 milyon insan Türkiye'nin 1/4'ünü getirmişsiniz Marmara bölgesine.
Evet. Evet.
Yani çok şimdi burada tabii ya, bu başka başka bir şey sorun. Yani bütün bu olayların tümünün altında bir bütünlüklü bir sorun bulunuyor. Yani bizim eğitim aslında farkındalığı yaratmak, eğitim kişiyi hayata hazırlamak ve yetişkin bir bireyi yetiştirmek. Ama biz orada değiliz. Biz şu anda ilkokuldan itibaren ortaokulda iyi bir liseyi kazansın. Lisede iyi bir üniversiteyi kazansın. Üniversiteden sonra da iyi bir işe sınavını kazansın. Sonra o zaman zaten kişi bitiyor.
Robot gibi robot gibi böyle yaşıyoruz yani hep iyisi iyi. O iyi de tartışılır hocam yani o da iyi de piyasanın popüler kriterlerine göre iyi yani bize göre iyi mi?
İyi dediğin
de iyi. Değil mi? O da bir tartışma konusu. Yani
o tabii ayrı bir tartışma konusu.
Evet.
Onun için bence bu gidişat çok da hoş bir gidişat değil. Bu gidişatın benim üzerimde, benim algıladığım kadarıyla yani bu önümüzdeki dönemde çok daha şiddetli olacak. Çünkü bu kadar genç insanı işsizlik, hani şimdi pandemi vesaire diye tutuyorsun.
Evet.
Yani insanlık kabullendi ama yarın bir gün normal koşullara geçecek. Yani bu sürü bağışıklığı da olsa şey de olsa pandemi geçecek. Bir şey çıkacak.
Evet.
Ancak yani hayat devam ediyor. Şimdi ekmek arayışı devam ediyor, su arayışı devam ediyor, hava arayışı devam ediyor. İnsanlar bir şekilde işi arayacak, şey arayacak, olmadığı zaman ne yapacak? Bu sefer de iç çatış şeyler gelecek. Yani kendi içerisinde şey olacak, makinelerdeki bu pistonlarla, onun içerisindeki dış cidarlarla, iç cidarlar arasında sürekli bir enerji kaybına dönecek. Kimisi derin kimi psikolojik sorun yaşayacak, kimisi işte başka şeyler talep edecek, ne bileyim hırsızlıklar artacak, yalan artacak, dolan artacak. Bütün bu sosyal olaylar, kriminal olayların büyük çoğunluğu işsizlikten, sağlıksız düşünmekten kaynaklanan olaylar.
Evet, anksiyeteler artacak, panik ataklar artacak ve onun sonucunda Allah korusun insanlardaki zaten görüyoruz sokaklarda tahammül arttı, şiddet arttı, agresiflik arttı. Bütün bunların temelinde aslında umutsuzluk ve iş anlamında özellikle maddi anlamda tatmin olamama var. Didelis tabii ki olmaz ama evet yani matematiksel olarak konuşuyoruz bunu. Bu bir dilek değil tabii ki. Matematiksel olarak maç oraya doğru gidebilir diyor hocamız, İbrahim Ortaş hocamız. Evet, gerçekten de bu çok altı çizilmesi gereken bir konu. Akademik Bakış programında Michael Kuyucu'da birliktesiniz ve Profesör Doktor İbrahim Ortaş hocamızla birlikte Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam peki şimdi iki tane şey dikkatimi çekiyor. Sınav sonuçlarıyla ilgili TYT vesaire gibi o teknik detaylara girmeyelim ama sonuç olarak hepsi sıkıntılı. Bir şey dikkatimi çekti. Türkçe'de hocam daha az sayıda soru çözüldü. Yani biz Türkçeyi de ufak ufak unutmaya mı başladık, kullanamamaya mı başladık? Yani Türkçe kullanımında da bir sıkıntı var mı? Ne dersiniz?
Bak şöyle, şimdi bütün sınav sonuçları elimize aldığımız zaman Türkçedeki sorular yani geçmiş yıllarla falan kıyasladığımız zaman hala belki diğer, ya kesin kendi dili
tabii.
100 sorudan 50'nin altında halen yapmıyor. Burada şöyle çocuklar tabii şu veya bu şekilde tabii iletişim teknolojilerini kullanıyorlar. Hepsi ellerinde daha kısa yazıyorlar.
Evet.
Yani dili çok kullanmıyorlar. İki, bizim eğitim sistemimizde de kompozisyon, tartışma, olgunlaşma süreçleri biz çok öğretmiyoruz. Hı hı. Yani çocukların kendilerini ifade etmesi, kitap okuma, yazma, mesela çok az yazma var.
Evet.
Çok yazma. Yazma olmayınca da tabii yazmak için de kelime lazım. Şimdi kelime de ne kadar kelime bilirseniz o kadar çok düşünürsünüz.
Doğru.
Kelime bilmezseniz olmuyor. Şimdi bizim eğitim sistemimizde çocuklar doğru dürüst Türkçeyi de kullanabiliyor. Son yıllarda sınavlarda şöyle bir şey yapılıyor. Görüyorum, iyi de oluyor aslında da. İşte mekanizmayı kuramadılar belki. Paragraflar biraz uzun. O uzun paragrafların içerisinde şeyi çıkaramıyorlar. Yani konu bütünlüğünü anlamak.
Evet.
Bu sağlanamadığı için de paragrafın içerisinde aranan sorunun cevabı çıkmıyor.
Meşhur paragraf şimdi, soruları. Öğrencilerin korkulu tabii, rüyası oldu şu anda. Evet.
Tabii şimdi ben hep öneririm çocuklara. Yani uzmanlara bakıyorum ama çok azı bu işi öneriyor. Bence üniversiteye hazırlanan çocuklar, sizin aracılığınızdan söyleyelim. Bir çocuk başarılı olmak istiyorsa mutlaka sınava hazırlandığı kadar da kitap okumalı. Çünkü kitapların yarısının çoğu Türkçedir. Ve matematikte, fende önce okuduğunu iyi anlaması lazım. Çünkü bu PISA sonuçlarını falan gördük ki anlamıyor. Bu zeka meselesi değil. Tabii biraz zeka, belki bunlar rolü vardır ama bu bir disiplin meselesi. Yani okumak, okuduğunu anlamak veyahut da eleştirel okumayı da bilmiyor. Bununla ilgili bir iki yazı da yazmıştım. Yani eleştirel okumayı biz üniversitelerde beceremedik. Üniversitelerde beceremedik bunu.
Dolayısıyla yani, böyle olunca Türkçe puanlar da düşük kalıyor. Sonra da Türkçe kullanımı da gitgide zayıflıyor. Dilimiz de zenginleşemiyor. Dolayısıyla dilimizi doğru dürüst kullanabilme yetimizi de kaybediyoruz. Bu da küresel anlamda da dilimizi de gerilemesine neden olabiliyor. Çünkü çok ciddi sonuçlara kadar varabiliyor bu puanların düşük olması. Hocam bir de peki 200 bin kontenjan boş kaldı. Sizce niye boş kaldı?
Şimdi 200 bin kontenjan boş kaldı. Niye boş kaldı? Biraz önce dediğim gibi çocukların büyük çoğunluğu bu üniversitelerdeki bazı bölümleri tercih edip burada bir gelecek göremiyor.
Evet.
Yani nereye gideyim, niye gideyim ki? Şimdi 4 yıl boyunca kişi gidiyor oraya. 4 yıl boyunca para harcayacak, enerjisini harcayacak. Oradan çıktıktan sonra işsizler olursun. İçinde kalacak yani.
Onun için bir diyor ben yok. Umut şimdi görmüyorum diyor. Ben bunu seçmeyeyim diyor, yazmayayım diyor.
Hayır ya, umut görmüyor. Niye görmüyor? Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir yüksek okula kaydımı yaptırayım da ne olursa olsun askerden kurtarırım.
Evet. Işte, öyle bir trend de vardı. 90'larda özellikle.
O bitti.
Evet. Evet, o bitti.
O bitti. O trend bitti şu anda. Herkes parasını veriyor. Askere gidiyor işte, para verdim. Ne şey yapıyorsun?
Evet.
Neyse ama şu var ki çocuklar, bu bir güvensizliktir bu.
Evet.
İki, bu üniversitelere güvensizliktir, bu mesleklere güvensizliktir, bu ülkeye güvensizliktir, bu kendine güvensizliktir. Bu çok kötü bir şey.
Evet.
Ama gönlüm istedi ki tabii bu kadar üniversite açılacağını, daha kaliteli, daha nitelikli ve insanı insan gibi yetiştiren o üniversitelerimiz üzerinden gidelim. İşte ben şahsen öyle isterdim.
Evet. Evet, bu konuya ben de katılıyorum ki bu konuda da size şimdi bir şey soracağım. Akademik Bakış'ta Michael Kuyucu'yla birliktesiniz ve hocamız Profesör Doktor İbrahim Ortaç'la birlikteyiz. Şimdi hocam üniversite sayısı 207 dediniz sanırım, değil mi hocam? Yani bayağı
evet, 206 meslek yüksek okulu 207.
Evet, şimdi hocam tabii bunların artmasında en önemli faktör vakıf üniversiteleri ya da parayla eğitim veren üniversitelerin de sayısının artması. İki şey soracağım. Şimdi üniversitelerin çoğunun niteliksiz ya da yani bilimsel anlamda niteliksiz eğitim verdiğinin artısına ben de katılıyorum. Peki paralı eğitim ve vakıf üniversitelerinin bunda payı ve katkısı nedir sizce? Yani artsın mı bu paralı eğitim veren vakıf üniversiteleri ya da ne bileyim, bu konudaki görüşünüz nedir? Bu tabloda bu YKS ya da bu toplumsal tablo içerisinde üniversite eğitimi almak isteyen gençler, çocuklar, aileler bu paralı eğitim veren üniversitelerde de neler düşünüyorlar sizce? Girdikleri zaman mutlu oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Ya da paralı eğitim olmalı mı olmamalı mı gibi böyle genel bir şey sormak istiyorum size.
Yani ben paralı eğitimden yana değilim. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak alışveriş yaptığımda %18 benden vergi kesiliyor. Maaşımın %20'sini vergi olarak alıyorlar. Ben devletime vergimi veriyorum. Niye devletime veriyorum? Devlet ne? Devlet yani bir kurum. Bu kurumları tabii insanlar şey yapıyor. Devlet bir arada yaşamamız için oluşturulmuş bir toplumsal sözleşme. Bu toplumsal sözleşmeyi kuranlar benim en azından içinde bulunduğum koşullarda ilk çağlardan itibaren ben hep şunu gördüm. Yani bu devlet sosyal hukuk devletidir. Bu eğitimi devlet sağlayacak, güvenliği devlet sağlayacak, sağlığı devlet sağlayacak. Çünkü ben devlete para veriyorum. Yani ben devlete niye para veriyorum, niye vergi veriyorum? Yani soruyorum şu anda.
Bu hizmet, evet, bu hizmeti karşılığında bir hizmet alabilmek için. Finanse yani ediyoruz devleti bir devlet.
Ben soruyorum. Ben devletin de memuruyum. Şu anda ben devletten de maaş alan birisi olarak maaşımın ikide birini otomatik olarak devlet kesiyor. Vergi olarak kesiyor benim maaşım. Ben diyorum ki ey devlet, ben senin bir altında çalışan senin bir yurttaşınım. Siz benden vergi alıyorsunuz. Vergilerimin amacı da şu: güvenlik için, sağlık için, eğitim için, ülkenin düzeni, birliği için benden vergi alıyorsunuz. O zaman benim eğitim sistemi senin sağlaman lazım. Şimdi herkes de eşit koşullarda ülkenin bir ucundan değil, öbür ucundan, beri ucundan, altından, üstünde, her yerinde aynı nitelikte çocukları okutmak zorundasınız. Bu senin görevin. Benden vergi almayı bir görev biliyorsan devlet sen de kendi görevini yapacaksın. Biz bunu kaçırdık. Yani aslında 1970'li yıllara kadar böyle bir şey yoktu. Hatta 80'li yıllara kadar da yoktu böyle bir şey.
Yoktu, yoktu. 90'larda artmaya başladı.
Biraz... Yani işte 80'li yıllardan 90'lı yıllardan sonra YÖK'le birlikte yani üniversiteler sistemi işte bu askeri darbeler şunlar Türkiye'nin çevresi bozuldu.
Evet.
Şimdi bunlar bazı çocuklar, ailelerin çocukları üniversiteleri sınavları kazanamadığı için 1, 2, 3 derken şimdi neredeyse 100'e dayanan vakıf üniversiteleri var. İşte diyelim ki sizin çocuğunuz devlet üniversitesine gireceği zaman 15.000. sıradan ötede iyi bir tıp fakültesine girmiyor ama vakıf üniversitelerinde 50.000'de 55.000'de gidip Kıbrıs'a gidiyor. Tıp doktorluğuna gidiyor. Eczacılığa gidiyor. Diş hekimliğine gidiyor. Burada şey olmadı. Tamam neyse. Ama hepsi aynı kalitede mi? Değil. Hepsinin içerisinde eğitim kadrosu var mı? Yok. Sağdan soldan derleme oradan buradan. Çoğunlukla da çocuklar para verdiği için de çocuklar şöyle bir şey var. Bu müşteri şey meselesine dönüşmüş.
Maalesef, maalesef. Çocuklara yani öğrenci bir müşteri gibi gözüküyor. Bir de akademisyen de bir işçi gibi gözüküyor. Tabii ki işçi ama şöyle. TTP terminolojisi belki işçi ama manevi anlamda da işçi gibi gözüküyor. Bakılıyorlar. Yani müşteri işçi ilişkisi.
Tabii canım yani işsiz olan bir sürü arkadaşımız var. Çok doğal olarak emekli olan, ihtiyaç olan insanlar. Bunları yadırgamıyorum. Ama bu insanlara da çok büyük haksızlık yapıyor hocalara. Öğrencilere de yeterince şey verilmiyor. Bir iki üniversite, vakıf üniversiteleri ben de izliyorum. Türkiye'deki vakıf üniversitelerini de izliyorum. Bir iki üniversitenin dışında büyük çoğunluğuna da ileride bu durum böyle devam ederse, bu işsizlik yani üniversite mezunları işsiz kaldıktan sonra bir müddet sonra çocuklar diyecek ki niye bu kadar param vereyim ki? Gider bir yer çalışırım. Paramı niye boşa harcayayım ki?
Niye boşa harcayayım? Doğru. Çünkü ciddi paralar
yani çok
alıyorlar.
Çok sorar tabii. Yani evet. Niye sormasın ki? Şimdi ben de bir veliyim. Yani dünya kadar paralar harcanıyor.
Tabii tabii. Peki hocam kapanır mı sizce? Diyelim ki böyle götük böyle kötü gidiyor, kötü gidiyor. Yani çocuklar da tabii ekonomik para kazanmak da kolay değil. Yani aileler ve çocuklar bu paralı üniversiteleri, vakıf üniversitelere çocuklarını yollamamaya başlarsa belki 5-10 yıl içine yani bu böyle giderse
bir kısmı kapanacak.
İflas eder çünkü değil mi hocam? Çünkü fonları kalmayacak.
Tabii. Devlet üniversiteleri de kapanacak noktaya gelir. Şimdi bile çoğu üniversitelerde devlet üniversitelerde fakülteler var ya. Bir tek öğrencisi bile olmayan fakülteler var şimdi.
Evet. Evet.
Şimdi biz kapatmayacağız.
Öğrenciler kapatacak. Öğrenciler kapatacak. Evet.
Hayır, öğrenciler kapatacak. Biz bir şey yapmayacağız. Öğrenciler tercih etmediği için otomatik olarak sistem orada kilitlenecek.
Evet. Doğru. Bu da oldukça bu da ayrı bir tartışma konusu.
Önümüzdeki yıllarda bunu göreceğiz.
Evet.
Bunu göreceğiz. Şimdi bu vakıf üniversiteleri işte bir kısmı burslar falan vererek bazı çocukları oralara taşmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Ama bir müddet sonra da öyle olmayacaktır. Devlet de açıkçası birazcık bu vakıf üniversitelerini desteklemek için o ödenen paraların bir kısmını sanırım alttan destekliyor. Onunla şimdilik gidiyor.
Evet. Biraz yani, evet. Evet, biraz ya, ite kaka yani, gidiyor yani. Biraz böyle zorlanmaya başladılar yavaş yavaş.
Tabii tabii zor da gidiyor. Yani şu anda 200 bin kişilik bir kadro açıklığı olabilir mi? Yani şu anda hatta biliyorsunuz çocuklar tercih yapmadan önce puan şeylerine düşürdüler.
Evet 150'den 140'a düştü.
Olmadı. Yani evet. Belki politikacılar oradan kendilerine bir şey yaptılar ama zaten 100, 160, 170'in puanlık bir öğrencinin zaten bir şeyi yok yani.
Evet, evet. Dolayısıyla orada belki küçük bir katkı olur ek kontenjanlarla doldurma konusunda. Ama günü kurtarmakla gidiyor yani paralı ve
kesinlikle eğitim veren üniversiteler. Kesinlikle yani günü kurtarmanın ötesinde bir şey yok.
Yok maalesef. Akademik Bakış programında Michael Koyucu'da birliktesiniz ve hocamızla birlikte Profesör Doktor İbrahim Ortaş hocamızla birlikte Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi hocamız YKS'yi konuşuyoruz. Hocam tabii ki sizin bir de 6 maddelik bir öneri paketiniz var. Böyle birazdan böyle siyasetçi gibi anons yapayım. Son olarak önerileriniz nedir hocam? Şimdi biz fotoğrafı çizdik. Yani tespitleri yaptık. Herkesin bildiği bir şeyi biraz çok güzel bir şekilde, özetli bir şekilde aktardık ama peki hocam nasıl kurtulur? Ne lazım diye sormak istiyorum size. Biliyorum ki bu konudaki görüşleriniz var. Biraz da finalde bunları alabilir miyim sizden?
Yani önce bir üniversitenin, bir eğitim bakanlığının bu mevcut durumu analiz etmeleri gerekiyor. Yani nedir bunun başarısızlığın altındaki neden yani 100 öğrenciden ancak bir kişi üniversite okuyacak kadar milli eğitimi kendisinin önce bir sorgudan geçirmesi lazım. Zaten onların da hali kalmadı. Her birkaç yılda bir milli eğitim bakanı değişiyor evet. Ve herkes yeni bir şey orada bir şey yok.
Yıpranıyorlar onlar da yani bu
yani olay. Evet tabii yani konuyu bir pedagojik açıdan bir uzmanların oturup ciddi ciddi bunun altını üstünü yani gelişmiş bir ülke bunu yapar. İkincisi sınavlara yönelik eğitimin artık buradan bırakıp bunun yerine kişinin kendini geliştirmesi. Yani aslında bizim 18 yaşından sonra reşit olan insanlar düzeyine getireceğimiz kişileri erken dönemden itibaren yeteneklerini, algılarını iyi belirleyip büyük çoğunluğunu Batı'da olduğu gibi %70 oranında meslek okullarına ve üniversiteye gidecek olanlar da %25-%30 kadarını üniversiteye yönlendirmek, onların içerisinde de yani hepsi kazanacak diye bir şey yok.
Tabii.
İkincisi üniversitelerin tabii burada bağımsız hareket etmesi lazım. Bağımsız düşünen, bilgi üretme kapasitesine sahip özel üniversiteler olmalı ve buralarda üst düzeyde eğitimi alabilecek öğrencileri kabul etmesi lazım. Yani evet. Her öğrenciyi almaması lazım.
O zaman sınav sistemi de değişime uğramalı mı hocam? Yani bu tek kesinlikle. Bir yılda yani, bir kere bir sınava da gir orada başın ağrısın, ne bileyim grip ol, bir şey ol, kaybet sınavı gibi. Yani tek bir 3 saatlik bir sınava bağlı bir kader seçimi de olmamalı o zaman.
Olmamalı, hayır olmamalı. Belki bir İngiltere'deki gibi, Fransa'daki bu bakalorya gibi, air level gibi kişiler iyice bir olgunluk düzeyini ölçmek lazım. Şimdi akademik olarak altyapısı iyice oluşmuş, yerli yerine oturmuş üniversitelerin ihtiyaçları kadar, daha doğrusu ülkenin ihtiyacı kadar insanı üniversitelere, iyi üniversitelere gönderip iyi bir şekilde bunları donatıp hayata katmak lazım. Yani 809 bin tane niteliği olmayan, ne istediğini bilmeyen, halen yol haritasını çizmemiş çok sayıda mezunumuz var. Bunları ben üzülüyorum genç çocuklar. Meslek yüksek okullar kesinlikle üniversitenin dışına çıkarılmalı.
Yani MEY'olar, onları biraz küçük görüyorlar hocam sanki. Böyle bir de bir popülist yaklaşım var. İlle de üniversite sanki daha havalı oluyormuş gibi. Bu önyargıyı da yıkmak lazım.
Evet.
Yani ille de üniversite değil, MEY'o da aslında katkısı olan bir eğitim.
Tabii. Şimdi meslek okulları, meslek yüksek okullar bir ülkenin iş gücünü oluşturmak üzere oluşturulur. Bütün dünyada var ve öğrencilerin büyük çoğunluğu oralara yönelmeli. Bunun ayrı bir program altında değerlendirilmesi lazım. Üniversite ayrı olmalı. Yani eskiden orduda subay vardı, bir de as subay okulları vardı. Bunlar ayrı ayrı. Yani bunların okulları ayrı olması lazım. Üniversitede akademiye de teori tartışılır. Yani fikirler tartışılır. Teoride yani bir şey nasıl oldu, ne oldu, nasıl oldu, hangi mekanizmalar var, bunlar felsefe ve bilimdir. Bu teori oluşu. Şimdi bu ancak ki insanların oturup bir entelektüel bilgiyle tartışılır. Şimdi meslek okullarında yani oradaki şeyler nasıl yapılıyor, ona uygun olarak bir şeyi öğrenirsin, onu indirirsin, kaldırırsın, takarsın, sökersin, tamam mı?
Evet.
Yani bu teknik bir bilgi.
Evet.
Şimdi teknik bilgiyle üniversite bilgisi aynı olamaz. Yani bir üniversite mezunu kişi belki teknik bilgiyi çok bilmese bile ama teknik bilginin nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu, onun arka planını bilmesi lazım. Bu tabii bilgiyle olur. Ama teknik adam bunu bilmek zorunda değil. Yani onun felsefesini yapmak zorunda değil. Üniversite felsefe kurumudur. Onun için yani meslek okulları üniversitenin dışına çıkarılmalı, oralar daha güçlendirilmeli, oralarda daha böyle pratik bilgiye sahip eğitimli insanlar orada insanlara iş içinde işi öğretmeli, yaparak öğrenmeyi
evet.
Göstermeli. Ama üniversitede de daha çok teori, daha çok tartışma, daha çok felsefe, daha çok yüksek düzeyde belki matematiğe, belki soyut düşünmeye dayalı bir şeyin mekanizmaları anlatılmalı, felsefesi anlatılmalı. Çocuklar bu metodu ve yöntemi üniversitede öğrenmeli. Yani hayattaki mesela bakış açınız, şu anda siz bir iş yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu işi yaparken bir plan program yapıyorsunuz. O plan programına göre kimle, ne zaman, nasıl konuşacaksınız, ne tür sorular soracaksınız. Bu planlamasını yapıyorsunuz. Bu planlama, bu bir disiplindir bu. Aynı zamanda bir anlayıştır, bir şeydir. Şimdi bu bir mekanizmaya bağlı olarak gelişir. Onun için mühendis olacak kişi, doktor olacak kişi, ne bileyim işte şey olacak kişi, üniversite eğitiminde bunun temel mantığını bilen kişidir.
Evet, çok
şimdi
doğru.
Biz buradan çıkmamız lazım. Neyse, bu meslek eğitimi, analitik düşünme, bilimsel yaklaşım, sistematik yaklaşım, bu ilkokul, ortaokul, lisede falan bu iş artık bitmeli. Biliyor musun?
Bitmeli. Evet. Dolayısıyla oradan başlıyor.
Bunları yapamadık. Bunlar olmadan, milli eğitim bu süreçleri bir bütünlüklü olarak şey yapmadan olmaz. Maalesef bizim milli eğitim de şu anda aynı yerde değil. Üniversitelerimiz de orada değil. Memleketimizin geldiği yer itibariyle şu anda açık söyleyeyim çok kötü bir şeyin içerisinde. Yani nasıl söyleyeyim? Yani böyle kendi başına bir şekilde herkes birbirini ezerek şu veya bu şekilde de kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu da çok yazık oluyor. Bilenle bilmeyen şu bu bütün her şey birbirine karıştı. Bilemiyorum nasıl olacak ama tabii olay hayatın her olayı siyasettir. Hayatın her olayı politikadır. Siyaset ve politika tamam güzel ama şimdi siyaset ve politika da bilimsel olursa, bilime dayanırsa, liyakata dayanırsa, objektif olursa bu önemli olur. Sayın yurttaşlarımız, bizi dinleyenler, bizi izleyenler, ben rica ediyorum. Taraf olmakla objektif olmak ayrı bir şeydir. Bizler her birimiz, ben şahsen doğadan yana, eğitimden yana, üniversiteden yana, öğrencilerden yana tarafım. Ancak her olayda objektif olmak zorundayız. Devletimiz, yetkililerimiz, taraf vardır ama objektif olmaları gerekir. Öğrencilerimize karşı ayrım yapılmamalı, gençlerimize karşı işe girerken liyakata önem verilmeli. Onun bunun çocuğu değil, onun bunun yakını değil. Ama bu çocuklar, bu gençler, iyi olanlar iyi yere gelebilmeli ki diğerler de çalışarak bunu model almalı. Ama siz ülkede çalışarak bir yere gelinemeyeceğini gösterirseniz o zaman kimse üniversite sınavlarına hazırlanmaz. Kimse işe hazırlanmaz, kimse kendine yatırım yapmaz.
Herkes torpil onun peşinde için koşar, başka şeyler peşinde koşar, eğitim dışında.
Tabii ki yani ben de bunu açık açık söylüyorum. Bir yurttaş olarak, bu ülkenin okumuş birisi olarak, söz söyleyen birisi olarak sizin aracınızla da söylüyorum. Bu ülke hepimizin iyi insanlarla götürmek zorundayız. Kötü insan yoktur, iyiler içinde yarıştıracağız. Yarışta önde olanlar, diğerleri de kendi yeteneklerine göre, kendi kapasitelerine göre. Onlar da bir iş vardır. Herkesin yapabileceği bir iş vardır. Doğada bu böyledir. İnsanlar arasında da böyledir.
Evet, böyle hepimiz, bir çark var.
Hepimiz çok güzel resim yapamayız. Ama hepimiz çok güzel diyelim ki terzi olamayız. Hepimiz çok güzel marangoz olamayız. Hepimiz çok güzel öğretmen olamayız. Hepimiz çok güzel müzisyen olmayız. Hepimizi çok güzel müzisyen olur ama birisi de çok güzel ayakkabı boyar. Birisi de çok güzel lastik tamir eder. Birisi de çok güzel çamaşır yıkar. Yani herkesin yapabileceği mutlaka bir iş vardır. Herkesin bir yeteneği vardır. Önemli olan bizim devletin yetkililerimizin, bakanlarımızın, ilgililerin bu yetenekleri uygun bir şekilde organize etmek, yönetmek, planlamak ve buna uygun olarak da herkesi yerli yerine oturtmaktır. Yani evet, devletin görevi budur.
Evet, ve böylece sistem oluşur.
Tabii ki. Yani bu olursa o zaman siz Almanya'nın da önüne geçersiniz, İngiltere'nin de önüne geçersiniz.
Tabii, evet.
Ama
çok.
Ama bu olmazsa da o zaman kaderimize razı olacağız ki maalesef bizim kaderimiz midir, nedir bilmiyorum ama kötü gidiyor.
Maalesef evet. Hocamız çok güzel özetledi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İbrahim Ortaş, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi, YKS'nin kötü sonuçlanması, öğrencilerin düşük puan almasının altında aslında çok çok çok sayıda fazla faktör ve etken var. Onları konuşmuş olduk. Hocam değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İbrahim Ortaş hocamız.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Dinleyen vatandaşlarımıza bir daha söylüyorum. evet daha çok okuyalım, çocuklarımızı daha çok kitap okusun, daha çok kendilerini geliştirsinler. Yani sınav daha sonra kazanılır. Yani yetişkin bir birey olmak, bilgili bir yurttaş olmak sınav kazanması için çok daha fazla motivasyon, çok daha fazla katkı sağlayacaktır.
Podcast dinle.